Ayrım 40.
Johann değerli hayallerini anlatıyordu. August'un cevapları da daha doğrudan ve yavaş yavaş daha uzun oluyordu. Ayaklanma gerekli diye sessizce konuşuyorlardı. Terzi terör hayal ediyordu. Onun düşleri kana susamıştı. O Louis Philippe'i öldürmek istiyordu. Bu hiç de zor değildi. Çünkü kral iki yüzlüydü ve sürekli kiliseye gidiyordu. Kraliyet faytonunun tekerlekleri arasına atılan bir bomba devrimin işareti olacaktır. Kraliyet sırtlanının kanı bizim bayrağımız olacak. Proleter kitlelerinin uyanmasını niçin bekliyoruz, niçin ayaklanmıyoruz? Blanqui susuyordu. Stock biraz yorulunca August ayaklanmayı hazırlamayı ve gerçekleştirmeyi amaçlayan yeni ve güçlü bir komiteden söz etmeye başladı. Ben de sizin gibi her hareketin yanındayım. Süngü veya cehennem makinesi aynı şekilde bize yardım etmek zorunda. Varsın Fourier, Cabet, Saint-Simoncular sosyalizmin teorik analizleri üzerinde güncel komünizmi tartışsınlar. Bizim görevimiz burjuva hükümetine karşı vurucu birlikler kurmak. Tüm kraliyet faytonlarını havaya uçurmak varken niye bir tanesini havaya uçuralım? Polisin dağıttığı aileler birliğinin yerine biz mevsimler birliğini kurduk. Blanqui bu bizlerin kim olduğunu söylemiyor. Stock da sormuyordu. August komutansa Johann da er. Bir zamanlar Bühner'e anlatmıştı. Stock uzun süre karşı çıkmıştı ama hapiste Bühner'e hak vermişti. Johann devrimin disiplinli bir askeri olduğu için seviniyordu. Birliğin gücünü anlamıştı. Bayan Blanqui yoldaşların konuşmalarını kesti. Yemek hazırdı. Blanqui'nin şakalarıyla ve çocukların gürültüleriyle canlanan bir yemek başladı. Stock hayretler içerisinde bu değişimi izliyordu. Bu acımasız, hükmedici mücadele adamı, şefkatli, dikkatli bir koca ve iyi bir aile babası olmuştu. Ama Stock artık onu anlamaya başlıyordu. Onsuz yaşayamadığı mücadelede evlilik Blanqui'yi engelleyemiyordu. Devrim borusunun ilk çağrısı onu narin idiliden, Oisin'in kıyısından koparacaktı. Blanqui mücadelesini dinginliğe, bu kendisi için değerli yaratıkların yarattığı rahat ortama feda etmezdi. Ama sevgisi az olduğundan ya da duygu terasına tıkılı olduğundan değil. Tüm insanların mutluluğu ideali sadece bir kadın ve iki çocuğun mutlu olması idealinden daha büyük olduğu için. Stock bu ailenin mutluluğunun hangi temeller üzerinde durduğunu gördü. August yaşamının hedefinden vazgeçmeyecekti. Onun eşi ayrılığa hatta dulluğa hazırdı. Bu kısa dinlenme dakikalarında onlar o kadar mutlu, o kadar sorunsuzdu ki. Dışarıdan bakıldığında sanki kendini tamamen oğullarıyla yaptığı konuşmaya vermiş olan August aslında çok gergindi. Arkadaşlarının Paris'te gereken her şeyi yapıp yapmadıklarını merak ediyordu. Kendisi Paris'e giremiyordu. Onu zorla kopardıkları o halktan, ordudan şimdi şikayetler, isyanlar duyuyordu. Bazen aile mutlulukları onu korkutuyordu. Bu vatandaşlık görevlerini köreltmiyor mu? Stock da onun bu rahatsızlığını seziyordu. Kendisi de Genevieve'in öldüğüne inanınca kendisini küçük dünyevi zevklere karşı kapatmıştı. Öyle diyordu onlara. Johann çocuklara bakarken içinin derinliklerinden bir aile ve sahip olmadığı sorunları özlüyordu. Ama tüm bunlar neyime ki? Benim ve onun gibi insanlar diye düşünüyordu August'u kastederek. Bir kadına ve çocuklara ne verebilirler ki? Acı. Hem de ne acı. Hapis. Belki de kurşundan gelen bir ölüm veya giyotin. İşte bizim hayatımız bu. Kendi kaderlerimize başkalarını da mahkum edebilir miyiz ki? Hayır, yalnız olmak daha iyi. Genevieve benim yüzümden ölmedi mi ki? Ama ben onun için başka bir yol seçer miydim? Asla. Bayan Blanqui Stock'a evli olup olmadığını sorunca dul olduğunu söylemeden hüzünlü bir şekilde her devrimcinin yaşamının onun eşini de birçok acıya katlanmak zorunda bıraktığını söyledi. August karşı çıkmadı. Herkes hüzünlendi. Paris'e gitmeyi düşünmüyorsun değil mi diye sordu endişeyle Bayan Blanqui. Bu bizim mücadelemize bağlı diye sert bir şekilde onu cevapladı kocası. Haklıyım diye düşündü Stock. Eğer zavallı Genevieve ölmeseydi o da tıpkı bu iyi kadın gibi mutsuz olacaktı. Akşam Johann daha net anlayabilmek için Blanqui'nin kendisine anlattığı mevsimler birliğinin tüm şemasını çizdi. Jansi'de geçirdiği yıl mı mevsim değişikliği mi ilham vermişti yeni illegal komitenin kurucusuna? Doğadaki dönüm noktaları yeni devrimci birliğin yapısında ve fonksiyonlarında tam olarak taklit edilmişti. Blanqui bir yılını boşa geçirmemişti. Dünyanın unuttuğu Pontoise'de ebedi düşmanlarına karşı yeni bir saldırı hazırlıyor, birliklerini topluyordu. Mevsimlerin birlikleri pazar tarafından yönetilen 6'şar kişilik haftalara bölünmüş diye yazıyordu Stock. Haftalar ayları oluşturuyor, onları da Temmuz yönetiyor. Baharın yönetimi altında 3 ay bir mevsimi oluşturuyor. 4 mevsimde bir yılı oluşturuyor. Yılın başında kimin durduğunu Stock bilmiyordu. Tıpkı Eşitler Birliği ve Carbonaria'da olduğu gibi üst yönetim gizli kalıyordu. Carbonaria 19. yüzyıl başlarında İtalya'da faaliyet gösteren cumhuriyetçi ve yurtsever bir gizli örgüt. Basit ve mantıklı olan bu organizasyon Terzi'nin hoşuna gitti. Pencerenin yanına oturup sonbahar bahçesinin kokularını soludu. Böyle bir günden sonra insan nasıl uyusun? Blanqui de uyumuyordu. Stock'un gelişi onu meraklandırmıştı. Sürgün olmak ağırdı. İşçi ordusunun başına geçip Orlean monarşisini havaya uçurmayı bir kez daha denemek için can atıyordu. Her iki mücadeleci de geçmişteki en iyi günlerini, kısa ve unutulmaz zaferlerini düşlüyorlardı. Stock eski silahı kaldırmış, Lyon'daki barikatlara yeniden tırmanıyordu. Blanqui tabanca ve bıçakla silahlanmış bir halde Temmuz devriminin o müthiş günlerinde Paris sokaklarında savaşıyordu. Stock hayal kırıklığına uğramıştı ama çaresiz değildi. Bühner'in bildirisini basıyordu. Blanqui ise monarşinin restorasyonundan sonra yine ayaklanma hazırlıyordu. Barut kokusu ve barikat, çatışma sesleri, kenar mahallelerin ve gecekondulu insanların cesareti devrim liderini heyecanlandırıyordu. Ona ilham veriyordu. Kulüpte, gizli birlikte, üniversiteli arkadaşları arasında, zanaatkarlar veya dilenciler arasında, Cumhuriyet ordusunun nereden toplanacağı onun için fark etmiyordu. O kendi taktik prensipleri için pratik olarak ve sosyal bir savaşta mücadele ediyordu. Johann Stock sabahleyin Jansi'den ayrıldı. Yakında orada Paris'te görüşeceğiz dedi çok anlamlı bir şekilde Blanqui. Çocuklar babalarının omuzundan el sallıyorlardı. Ne kadar mutlu, sakin bir tabloydu. Terzi çocukların geleceğini düşünüyor ve doğaüstü bir şefkatle devrimcinin karısının önünde eğiliyordu. Devrimcinin çocukları Blanqui'nin çocukları. Onların ilk anıları annelerinin kendilerini yanına götürdüğü o hapishane parmaklığıydı. Jansi'ye dönene kadar babaları onlara göre büyük bir tutuklu elbisesi giymiş, sakallı ve yabancı, gizemli bir kahramandı. Omnibüsün içi dardı. Uykusuz geceden sonra Terzi sert koltuğa sırtını yaslayıp biraz kestirmeyi umuyordu. Ama görünüşe göre başkente okumak için giden iki taşralı can sıkıntısı kelimesiyle çok kötü oynuyorlardı. ''Ne kadar hüzünlü bir zamanda yaşıyoruz.'' diyor Theodor adındaki. ''20 yıl önce yetişkin olmayı isterdim. Şimdi gezegenimize inmiş olan can sıkıntısını Napolyon dağıtmıştı o sıralar.'' ''Evet, her şey çok sıkıcı, çekinmez derecede sıkıcı.'' diye esnedi Honoré. ''Tok olan dünya şişman bir kadın gibi dinleniyor. Kralımızın kutsanmış krallığı süresince biz sıkılmaya mahkum edilmişiz. Söylediklerine göre Paris'te taşra kadar sıkıcıymış.'' Bankalar, para operasyonları konuşuluyormuş. Tek eğlence ise bir banker iflas ederken diğerinin fantastik bir biçimde zengin olmasıymış. Sokakları canlandıracak bir işçi isyanı olsa bari. Ama görünüşe göre Guizot ve Thiers'in kurnaz lakırdı ve fetvalarından zehirlenmiş yorulmak bilmeyen demagoglar da uslandı. Stock kendisine sırtlarını dönmüş bu komşularının muhabbetlerini artan bir ilgiyle dinliyordu. Sokakların canlanması için işçi isyanı, gülümsedi. Sıkıcı bir zaman. Bu ona dehşet verici bir iftira gibi geldi. Durmak bilmeyen yeraltı zelzelelerinin, barikat ve kan dökmenin zamanı, yüce düşüncelerin doğduğu ve gelecekteki mücadelenin belirlendiği zaman, oh bu ne kadar yüce bir zaman. Johann geçmişi ve geleceği düşünürken nefes nefese kalıyordu. Birkaç hafta sonra Stock Mevsimler Birliği örgütüne üye oldu. Komiteye üye kabul edilmenin olağanüstü güzel bir törenle gerçekleştiğini biliyordu. O yüzden belirlenen günden çok önce içinde neredeyse çocuksu bir heyecan vardı. İnsan Hakları Komitesi dağıldıktan sonra Johann hiçbir illegal komiteye üye olmamıştı. Ama Haklılar Birliği Komitesi'ne çok yakın olmuştu ve İsviçre'de onun fikir babası olan Wittling hakkında birçok şey duymuştu. Johann cesaret versin diye aperitif bir içki bile içti. Ama içkinin etkisiyle hayal gücü daha fazla hareketlendi, heyecanlandı. O kadar uzun süredir yalnızdı ki yarın onu en sonunda yeni bir aileye götürecekti, korkusuzlar ailesine. Stock uzun süredir kendisi için korkmamıştı. Aslında o nadiren ölümü düşünüyordu. Bencilce bir kendini beğenmişlikten değil, hayatına ucuz bir değer verdiği için kaç kez ölümü görmüştü. Ondan daha iyi olanlar ölmüştü. Ona öyle geliyordu. Yaşam sürüyor, onların yerini yeni insanlarla dolduruyordu. Bu süreklilik Johann'a geleceğin garantisi gibi geliyordu. Kuroy Rusya'daki barikatta göğsünden yaralanan Bouvry, Stock'a sil gözyaşlarını delikanlı, ben henüz yaşıyorum. Ölsem de arkamdan zırlama, yerime geç. Hepimiz ölümlüyüz ama iş orada değil. Mesele insanın niçin öldüğünde. Ben kendi 25 yılımı bir tok fabrikatör domuzun 60 yılına vermezdim. Hem döşekteki ölümün nesi daha iyi barikattaki ölümden demişti. Fileri adındaki sessiz ve sakin bir taşçının Stock'u Mevsimler Birliği Komitesi'ne önermesi gerekiyordu. Fileri, Boba Fett'in arkadaşlarından birinin oğluydu ve küçük bir çocukken babasının infazını izlemişti. O zamandan beri içine kapanmıştı. Celladın kanlı eliyle babasının kafasını bir tutam saçından kaldırışı sonsuza dek yer etmişti belleğinde. Fileri zayıf anlarında tıpkı inançlı bir insan gibi Tanrı'ya dua ediyordu. Napolyon tarafından askere alınan Fileri Rusya seferine gitmiş ve esir değişiminden sonra da Paris'e dönmüştü. O zamandan beri Fileri sokaklarda kaldırım döşüyordu. Sonra Temmuz devriminde kendi elleriyle yaptığı kaldırımları sökmüştü. Özgürlüğü kaldırım taşlarıyla koruyordu. Blanky ve Barbe onu sayıyor, kendi dostları olarak görüyorlardı. Stock Fileri'nin sözlerinden daha iyi bir tavsiye hayal bile edemezdi. Onunla aynı koridorda yaşıyorlardı. Taşçı ve terzi arasındaki dostluk evin ıssız taş döşeli bahçeye bakan dış bölümünde başlamıştı. Hava kararmaya başladığında Fileri Stock'u Faubourg Saint-Denis sokağına doğru götürdü. Sessizce, dikkatle, törene gider gibi yürüyorlardı. Terzideki heyecan yerini umut ve bekleyişe bırakmıştı. Johann zafere doğru, devrime doğru, yüce idealleri gerçekleştirmeye doğru yürüdüğüne inanıyordu. Taşçı alçak bir avlu kapısının yanında durdu ve cebinden siyah bir kumaş parçası çıkardı. Pis ve karanlık girişte Stock'un gözlerini bağlayıp elini tuttu. Johann tahtalara dolaşıyor, yumuşamış zeminin üzerinde kayıyordu. İçinden geçtikleri bahçe gübre kokuyordu. Terzi Darmstadt'ı hatırladı. "Dikkatli ol," diye fısıldadı Fileri. Korkulukları olmayan bir merdivenden aşağıya iniyorlardı. Komiteye giderken bu yolun gizemliliği Stock'un hoşuna gidiyordu. Buraya hainler, Konrad kullar giremez diye düşünüyordu. Bir odanın eşiğinde Fileri, Johann'ın gözündeki bağı çözdü. Terzi kendisini penceresiz, temiz bir kış deposunda buldu. Duvarların kenarında banklar ve ortada bir masa vardı. Kızarmış ekmek kokuyordu. Stock bundan deponun bir fırının yanında olduğu sonucunu çıkardı. Bankların üzerinde temiz işçi gömlekleri giymiş, kumaş kemerler takmış yaklaşık 10 adamın oturduğunu gördü. Stock onların da kendisi gibi proleter olduğunu anladı. Mobilyacılar, taşçılar, terziler, ekmekçiler, dokumacılar. Onların ciddi, inceleyici bakışlarını üzerinde hissediyordu. Yeni izlenimlerle dolan Johann bu sessiz toplantının başkanını hemen fark edemedi. "Daha yakına gel," dedi başkan. "Yeni kardeşin ismi ne?" diye sordu Fileri'ye. Johann karşısında olağanüstü erkeksi bir dış görünümü olan, tüm görünüşünde, sesinde, gülümseyişinde yenilmez bir çekicilik bulunan bir adam buldu. Bu Barbe'ydi. Proleterler ona Proto'nun örneğinden hareketle demokrasinin Bayard'ı demişlerdi. Stock onu daha önce hiç görmemiş olmasına rağmen tanıdı. Siyah kıvır kıvır saçlarını, zeytin renkli tenini, güçlü vücudunu, gözlerindeki sıcak gülümseyişi tanıdı. "Vatandaş, kaç yaşındasın? Neyle uğraşıyorsun? Nerede doğdun? Nerede yaşıyorsun? Geçim kaynakların ne?" diye yavaş yavaş soruyordu Barbe. Banktaki insanlar kulak kabarttılar. Stock cevabını uzun süre önce hazırlamış olmasına rağmen karışık konuşuyordu. Fileri yan tarafa geçip oturdu. Barbe'nin yüzündeki hafif gülümseme sadece terziyi canlandırıyordu. "Şimdi atacağın adımı düşündün mü?" diye ciddi bir ses tonuyla sordu başkan. "Yükleneceğin sorumluluğu düşündün mü? İhanetin ölümle cezalandırıldığını biliyor musun? Öyleyse burada gördüklerin hakkında hiç kimseyle konuşmayacağına yemin et." "Yemin ediyorum." Johann bu iki sözcüğe kalbinin tüm heyecanını, inancının tüm gücünü, kendisine yoldaşlar ailesi bulma ümidini, bankların üzerinde oturan bu sessiz, henüz ona güvenmeyen insanların kendisine güvenip yanında yer vermelerini sonsuzca arzuladığını sığdırmak istiyordu. Ama insan sesi bu kadar büyük duyguları dile getirmekte güçsüz. Sözcük belirsiz bir şekilde duyuldu. Johann'ın düşüncelerinin gölgesinde kaldı. Stock'un sesi çaresizce titriyordu. Sükunet yerleşti. Bir dakikalık gergin bir sessizlikten sonra başkan politik sorular sordu ona. Stock krallıklar ve krallar, aristokratlar hakkındaki düşüncelerini söylemek zorundaydı. "Sadece krallığı yıkmakla tatmin olabilir miyiz?" sorusuna cevap olarak Stock sonuna kadar hiç kimsenin kesmediği uzun bir konuşma yaptı. Dalgın ve yavaş bir şekilde bu iş dökmenin her sözcüğünü tartarak başladı. "Her çeşit aristokratlar ve ayrıcalıklı insanlar yok edilmeli. Aksi takdirde hiçbir şey oturtulamaz. Onlar bin kafalı bir ejderha gibi. Temmuz günlerinde ve Lyon günlerinde biz gördük ve onların yalanlarına inandık. Onlar bizi daha iyi kandırıp yemek için kuzu postuna bürünmüş kurtlar. Sosyal yapı kangren olmuş ve tedavi edilmesi için de halka en başta devrim iktidarı olmak üzere kahramanca araçlar gerekli." Salondan hissedilir bir onay alan bu sözleri terziye Boba Fett öğretmişti. Şart olan 14 sorunun cevabını aldıktan sonra Barbie masadan kalktı ve mutluluktan diz çöken Johann'a yaklaştı. Şimdi kalk ve Mevsimler Birliği Komitesi'ne üye olmak için tekrarla. Cumhuriyet üzerine yemin ederim ki sonsuza dek tüm krallardan, aristokratlardan, insanlığı ezenlerden nefret edeceğim. Hainleri ölümle cezalandıracağıma yemin ederim. Halk iktidarını ve eşitliği kurmak için hayatımı feda edeceğime ant içiyorum. Stock nefes nefese kalıyordu. Barbie belinden bir bıçak çıkardı, yeni kardeşinin eline koydu. Terzi hemen bıçağın ucunu kalbine doğru tuttu. Eğer yeminime ihanet edersem beni hain gibi cezalandırsınlar, bıçakla delsinler diyen Johan bıçağın ucunu bastırdı ve gömleğinin delindiğini, ucunun göğsüne değdiğini hissetti. Beni hain gibi cezalandırsınlar eğer bu komiteye üye olmayan en yakınıma bir şey söylersem. Stock'un alnı terledi, gözleri yaşardı. Sallanarak kendisini bir sandalyeye bıraktı. Ona ilk önce Fleury yaklaştı ve öptü. Barbie elini sıktı. İnsanlar gürültüyle banklardan kalkıp sarılmak ve sorular sormak için ona doğru koştular. Johann Stock böyle başladı yeni bir patikadan yürümeyi. Fleury'nin pazar olduğu hafta bütün gün dokuma makinelerinde ağır işler yapan proleterlerden oluşuyordu. Daha ilk toplantılarda Johann daha çabuk harekete geçilmesi gerektiğinde ısrar etmeye başladı. Kralı öldürmek için gönüllü oluyor, barut fabrikası kurulmasını öneriyordu. Alsaklı işçi Alois Huber ve 8 eylemci Louis Philippe'i havaya uçurmak için yaptıkları başarısız deneme için 1838 yılında mahkeme önüne çıkarılmıştı. Onlar Stock'a yürümesi gereken yolu göstermişlerdi. Huber'le birlikte cehennem makineleri yapabilen muhteşem bir kadın Laura Gruvel de mahkum edilmişti. Stock bütün bir geceyi mahkeme salonunun yanında yağmur altında geçirmişti bu halk azizlerini görebilmek için. Laura Gruvel güzelliği ve erkeksiliğiyle onu şoke etti. Laura aristokrat bir çevreden geliyordu ve eğer isteseydi bütün hayatını bolluk ve eğlence içinde sorunsuz bir şekilde yaşayabilirdi. Bunun yerine Laura cumhuriyet için savaşmayı seçmiş, terörü zengin bir nişanlıya tercih etmişti. Kralın başına buyrukluğuna saldıran birkaç işçiyle birlikte genç başını giyotin altına koyma rizikosuna girmişti Laura Gruvel. Stock bu adı sayıklıyordu. Bir kadın cesaret etti, biz ise kilerdeki fareler gibi bekliyoruz diyordu kızgın bir şekilde. Mahkeme Laura'ya 5 yıl hapis cezası verdi. Stock onu götüren nöbetçilere saldırmayı, hücresinin altına tünel kazmayı, kahraman kadını Fransız Sterling'lerin elinden kurtarmayı hayal ediyordu. Genevieve'den sonra Laura Gruvel dünyadaki en değerli yaratık oldu onun için. Onun önünde eğiliyordu. Johann'ın Mevsimler Birliği Komitesi'ne üye olduğu sırada kalelerden dışarı genç kadının hapishane işkencelerine dayanamayıp delirdiği haberi geldi. Stock komitedeki arkadaşlarını intikama çağırıyordu. Biz milyonlarca insanın intikamını bir defada alacağız dedi ona Fleury kafası kesilen babasını düşünerek. Laura Gruvel, Stock Genevieve'e yaptığı gibi ona da ağıt yaktı. Sömürenleri öldürmek yeterli değil, sömürüyü yok etmek gerekir dedi Fleury. Terzi'nin saraya gidip kralın yatak odasına bomba koyma teklifine cevap olarak kral aristokratlara ve banker pisliklerine yaslandığı sürece zararlı. Onlarsız o kukla tiyatrosunun bir palyaçosu, o bir hiç. Bizim asıl hedefimiz ayaklanma. Mevsimler Birliği Komitesi sokakta savaşma gücünü denemek için yoğun bir şekilde hazırlanıyordu. Kesin kararı almak için Blanqui'yi bekliyorlardı. Rue Honoré töreninden sonra Stock Barbie'yi görmemişti ama onun çok yakın bir dostu olan Martin Bernard'la tanıştı. Martin Bernard, mesleğin babadan oğula geçtiği dizgici bir aileden geliyordu. Boş zamanlarında yaşadıklarını hatırlamayı seviyordu. Stock da onu dinleyerek dinleniyordu. Alman terzi kalfasının pek bilmediği restorasyon yıllarında daha o zaman Martin Bernard despotlarla savaşmaya çalışıyormuş. Onun dini Robespierre ve Montagnard'larmış. Özgürlük için savaşma arzusundan Yunanistan'a geçmeyi denemiş. Benim yurdum tüm dünya diye sık sık tekrarlıyordu. O da Stock gibi Saint Simon'a sempati duyuyormuş ama Saint Simon'ın savunduğu eşitsizlik Bernard'ı soğutmuş. Onlar yaşamımın hedefini belirledi, bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Geçimini baskı makinesiyle sağlayarak proletaryaya dönmüş, teorik ve pratik politikaya katılmıştı. İsyanların yorulmaz lideriydi. Sanayileşmiş feodalizme karşı savaşmak için işçileri birleşmeye çağırıyordu. İşçilerde cumhuriyet duygusunun gelişmediğine dair üzücü delil olarak diyordu Martin Bernard, Saint Simon'cılıktan hayal kırıklığına uğrayıp komünizme sempati duymaya başladığından beri özgürlük sözcüğünden onların kendilerini de burjuva olabilme imkanı elde edebilmelerini anlamalarını gösterebiliriz. Yani iş yeri ve araçlara sahip olmak. Bu yol lanetli ve tehlikeli. O yol uğruna kan dökmeye değmezdi. Bir burjuvanın yerine bir başkasını getirme. Tahtın çevresine dönen politik entrika ve kargaşaları hiç kimse Martin Bernard'dan daha iyi anlayamazdı. O sabırla ve uzun uzun Stock ve arkadaşlarına ülkedeki durumu, bankerlerin kurnazlığını, Guizot'un entrikalarını, parlamento koalisyonunun kurnaz hesaplarını anlatıyordu. Stock şaka yollu ona müneccim lakabını taktı. Mole bir istifa dilekçesi alır almaz bakanlık krizi başlayacak. Bu kriz hükümeti ciddi bir şekilde sarsıp sallayacak dedi bir keresinde 1839 yılının başında bir hafta toplantısında Martin Bernard. Tam bu an tarihin bize hareket etmek için hediye ettiği an olacak. İki yıldan fazla bir süredir hafta için savaşan İngiliz kardeşlerimiz bize örnek olsun. Ne kurşunlar ne hapisler onları geri çekilmeye zorlayabildi diye ekledi bir kez İngiltere'ye gitmiş olan Fleury. Onlara yardım eli uzatacağız ve safları sıklaştırarak sanayicilerin ve kralların despotluğuna karşı savaş meydanına yürüyeceğiz. Daha fazla beklemeyeceğiz dedi Stock kararlı bir şekilde, sabırsızdı. Yöneten sınıfları sırtımızda taşıyoruz. Lanet restorasyon döneminde daha net bir şekilde Fransız bayrağının üzerine o utanç verici sözler yazılı. Yaşasın Fransız Bankası, sabrımız tükendi. Siz Martin Bernard ve yılın liderleri oyalanmaya devam ederseniz biz tıpkı 8 yıl önce Lyon'da olduğu gibi sokağa tek başımıza çıkacağız. Blanqui'nin Paris'e dönme zamanı geldiğinde Mevsimler Birliği komitesinde hayatlarını vermeye hazır olan denenmiş 1000'den fazla proleter savaşçı vardı. Kurşunlar hazırdı. Azar azar satın alınıp emin yerlere saklanmış olan barut patlatılmayı bekliyordu. Paris'te isyan mayalanıyordu. Ekmeğin ve tahıl ürünü gıdaların fiyatları günden güne artıyordu. Dükkanlar ıssızlaşıyordu ve sahipleri de hükümeti başka bir şekilde 1789 yılıyla tehdit ediyorlardı. Meclis dağıtılmıştı. Kralın kabine kurup çatışan burjuva partilerini barıştırma çabaları boşunaydı. Blanqui ordusunu topluyordu. Yönetim kurulu ayaklanma tarihini 12 Mayıs olarak belirledi. Stock ve Martin Bernard geceler boyu onların işbirliğinin takip etmesi gereken yolun planı üzerinde çalışıyorlardı. Johan geç saatlere kadar terzi atölyesinde düğme ve züppe ceketlere astar dikiyordu. Bu ceketler kadife, ipek, ince yün, tek renkli ve rengarenk, balık örgüsü, çizgili veya kareliydiler. Johan'ın karşısında ahşap masanın üzerine tıpkı bir yığın zırhlı elbise gibi duruyorlardı. Saat, zincir ve parfümlenmiş bir tutam bayan saçı için dikilmiş olan bu küçük ceplerin altında nasıl kalpler atacaktı? Parazit, bencil, üç kağıtçı, hazine soyguncularının yağ bağlamış kalpleri, her şeyi görmüş geçirmiş olan kalpleri. Johan düğmeleri özenle dikiyor ve bir şarkı mırıldanıyordu. Kim bilir belki kısa bir süre sonra bu ceketi içindeki düşmanın göğsüne nişan alarak delecekti. 12 Mayıs pazar günü hava aydınlanmaya başladığında Johan kalktı. Çok sakindi. Tabanca akşamdan temizlenmişti. Stock tüfek hayal ediyordu. O da olacaktı. Bourges l'Abbé sokağındaki Lepage'ın silah dükkanının ele geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Komitecilerin toplanma yeri dükkanın yanıydı. Stock'un içinde olduğu hafta ıssız polis binasına, valiliğe, meclise doğru yürüyecek ve en sonunda saraya, düşmana, sömürenlerin kralı Louis Philippe doğru gidecekti. Stock yolu ezbere biliyordu. Mevzilenme yerlerini son kez hava aydınlanmaya başladığında ayaklanma gününde dolaşmıştı. Cenevi genellikle hava aydınlanmadan önce uyanıyordu. Hizmetçiler odası karanlıktı. Bitmek üzere olan mumun ışığında giyiniyor ve kapalı önlüğünün düğmelerini yürüyerek ilikliyor, merdivenden çıkıyordu. Süpürge, toz bezi ve kova onu her zamanki yerlerinde bekliyorlardı. Siyah merdivenin köşesinde. Hava henüz bulanık, yeni doğmuş bebeğin gözleri gibi belirsizdi. Ama bugün aydınlanacak, berrak ve mavi olacaktı. Mayıs'ta böyle günler sık olmuyordu. Cenevi merdiveni süpürüyordu. İki erkek hizmetçi yanından sürünerek ve esneyerek geçti. Sessizce o gün Mars meydanındaki yarışmayı konuşuyorlar. Oraya kral hazretleri de gelecekti. Hizmetçiler efendilerini kıskanıyor ve hangi atın galip geleceği konusunda tartışıyorlardı. General ve Vicomte Stuyel at yarışlarına öğleye doğru gideceklerdi. En iyi tutkun bir halde tüm favori atları oynayacak, eldivenlere tıkılmış parmaklarını sinirle ısıracak, finişte Henriette'in trans halindeymişçesine duyduğu zevk, şemsiyesinin ucundaki Dante'in iç çekişi andıran hışırtısıyla dile gelecekti. George Duhal, krala onun locasında eşlik edecek, madalya ve nişanlarla dolu göğsünü kabartarak ön sıralarda dolaşacak ve ince ayaklı soylu atlar gibi şişinecekti.